Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 44.
Neden? Diye sordu Anna. Gözyaşlarını güçlükle tutuyor ve artık sözlerine hiç önem vermiyor gibi görünüyordu. Yazgısının belirlendiğini seziyordu. Ronski şu anda ona göre kaçınılmaz görünen düelladan sonra bu durumu zorla sürmeyeceğini söylemek istiyordu. Ama yine de başka şey söyledi. Bu böyle sürüp gidemez. Şimdi ondan ayrılırsın umarım. Düşünüyorum da, bocaladı ve kızardı. Bundan böyle yaşamımızı düzenlemeyi bana bırakırsın. Yarın, diye sürdürdü. Anna bitirmesine izin vermedi. Peki ya oğlum, diye bağırdı. Ne yazdığını görüyorsun ya, ondan ayrılmam gerekecek. Bunu yapamam, yapmak da istemem. Ama Tanrı aşkına, ne yapmamızı istiyorsun? Ya oğlundan ayrılacaksın ya da bu alçaltıcı durumu sürdüreceksin. Alçaltıcı mı? Kimin için? Hepimiz, özellikle de senin için. Bunu alçaltıcı mı buluyorsun? Hayır, böyle söyleme. Bu sözlerin bence anlamı yok, dedi titrek bir sesle. Şu anda yalan söylemesi olanaksızdı. Aşkının dışında elinde hiçbir şey kalmadığını seziyor ve bu aşkı korumak istiyordu. Seni sevdiğim günden beri içimdeki her şeyin değiştiğini anlasana. Benim için önemli tek şey senin aşkın. Bu aşk bende oldukça kendimi hiçbir şeyin erişemeyeceği bir yükseklikte görüyorum. Gururlu olduğum için bu durumumla gurur duyuyorum. Evet, gururlu. Anne cümlesini bitiremedi. Utanç ve umutsuzluk gözyaşları sesini boğuyordu. Durdu, hıçkırarak ağlamaya başladı. Öte yandan Ronski heyecandan boğazının tıkandığını, burnunun sızladığını hissediyordu. Yaşamında ilk kez o da ağlamaya başladı. Bununla birlikte kendisini en çok duygulandıran şeyi açıkça söyleyemezdi. Anna'ya içtenlikle acıyordu kuşkusuz ama onu yatıştıramayacağını da anlıyordu. Ama genç kadının mutsuzluğuna kendisinin yol açtığını biliyor ve kötü bir iş yaptığına inanıyordu. Boşanmanız olanaksız demek, diye sordu çekingen bir tavırla. Anna sesini çıkarmadan başını salladı. Kocandan ayrılarak oğlunu yanına alamaz mısın? Elbette, ama her şey ona bağlı. Şu anda evine dönmem gerek, dedi anlamsız bir sesle. Ön sezi ise doğruydu. Durumunu hiçbir şey değiştirmeyecekti. Salı günü Petersburg'da olacağım. Bir karar alırız. Evet, dedi. Ama artık bundan söz etmeyelim. Anna'nın geri yollamış olduğu ve kendisini Vrede'nin bahçesinin parmaklığından almasını buyurduğu arabası yaklaşıyordu. Anna, Ronski ile vedalaştı ve evine döndü. 23. 2 Haziran komisyonu her pazartesi toplanıyordu. Alexey Alexandrovich oturum salonuna girdi, her zamanki gibi başkanı ve komisyon üyelerini selamladı, sonra yerine oturarak önündeki kağıtların üzerine elini koydu. Bu kağıtların arasında kendisine gerekli çeşitli bilgiler ve sunmak niyetinde olduğu bir öneri özeti bulunuyordu. Bu notlar ona gerekli değildi aslında. Konuyu derinlemesine bildiğinden notlara bakmasına gerek yoktu hiç. Söyleyeceği her şeyi çok iyi biliyordu. Zamanı gelince boş yere kayıtsız bir tavır takınacak olan rakibiyle karşı karşıya kaldığı zaman sözlerinin hazırladığından çok daha iyi biçimde akacağından kuşku duymuyordu. Ele alacağı konunun çok geniş olduğunu, her sözcüğün önem taşıdığını anlıyordu. Bununla birlikte raporun ayine benzeyen okunuşunu dinlerken son derece sakin ve kayıtsız görünüyordu. Uzun ince parmaklı, damarları şiş beyaz elleriyle önündeki beyaz kağıdın kıyılarını hafifçe vuran bu adamın başı eğik, bezgin tavrını gören hiç kimse az sonra onun gerçek bir fırtına yaratacağına, komisyon üyelerini birbirlerinden daha hızlı bağırmaya zorlayacağına ve başkanı uyarmak zorunda bırakacak bir konuşma yapacağına inanmazdı. Rapor bitince Alexey Alexandrovich yumuşak ve zayıf bir sesle azınlık halkları sorunuyla ilgili sunmak istediği bazı gözlemleri olduğunu belirtti. Tüm ilgi üzerine çevrildi. Hafifçe öksürdü, rakibine bakmadan önünde duran ilk kişiye baktı. Karşısındaki komisyonda hiçbir etkinliği bulunmayan, sakin görünüşlü, ufak tefek yaşlı biriydi. Karenin gözlemlerini geliştirmeye başladı. Sorunun can alıcı noktasına geldiği sırada rakibi yerinden fırladı ve sözünü kesmeye başladı. Komisyon üyesi olan ve bam teline basıldığını hisseden Stremov da kendini haklı çıkarmaya girişti. Kısacası oturum son derece fırtınalı bir durum aldı. Sonunda Alexey Alexandrovich savaşın galibi oldu. Önerisi kabul edildi. Üç yeni komisyon kuruldu ve ertesi gün Petersburg'un bilinen çevrelerinde yalnızca bu toplantıdan söz edildi. Alexey Alexandrovich'in başarısı umduğundan da büyük olmuştu. Ertesi gün salıydı. Alexey Alexandrovich uyanınca bir gün önceki başarısını zevkle anımsadı. Kayıtsız görünme isteğine karşılık büro başkanı onu pohpohlamak için komisyon toplantısındaki olaylarla ilgili söylentilerin onun kulağına kadar geldiğini söylediği zaman hafifçe gülümsemekten kendini alamadı. Alexey Alexandrovich büro başkanı ile çalışmaya başladı. Kendini işlerine öylesine verdi ki bu salı gününün karısına dönmesini söylediği gün olduğunu unuttu. Bu yüzden de bir hizmetçi içeri girip Anna'nın geldiğini haber verince çok şaşırdı ve bundan hoşlanmadı. Anna sabah erkenden Petersburg'a gelmişti. Telgrafla istediği için araba gara onu beklemeye gelmişti. Bundan Alexey Alexandrovich'in gelişinden haberi olduğu sonucunu çıkardı. Ama yine de onu garda görememişti. Anna'ya kocasının henüz çıkmadığını, büro başkanı ile çalıştığını söylediler. Geldiğini Alexey Alexandrovich'e bildirmelerini söyledikten sonra odasına çıktı. Kocasını beklerken eşyalarını açmaya koyuldu. Ama bir saat sonra da kocası görünmedi. O zaman Anna emir verme bahanesiyle yemek salonuna indi ve bu amaçla Alexey'in ilgisini çekmek için yüksek sesle konuşmaya başladı. Ama kocası yine görünmedi. Anna onun kapıya yürüdüğünü, büro başkanını geçirdiğini duydu. Kocasının her zamanki gibi bakanlığa gitmek için hemen çıkacağını biliyordu. Oysa gelecekteki ilişkilerini düzenlemek için onunla daha önce konuşmak istiyordu Anna. Yemek salonuna geçti ve kararlı kararlı çalışma odasına doğru yürüdü. İçeri girdiği zaman üniformasına giyen Alexey Alexandrovich çıkmaya hazırlanıyordu. Küçük bir masanın önünde oturmuş, kolunu dayamış, önüne üzgün üzgün bakıyordu. İlk önce karısını görmedi. Anna onun kendisini düşündüğünü anladı. Sonunda Anna'yı gördü, kalkmak istedi ama vazgeçti. Yüzü birden kızardı. Anna onu hiç böyle görmemişti. Alexey yine de hemen kalkıp karısının önüne geldi. Anna'nın gözlerine değil de alnına, saçlarına dalgın dalgın bakıyordu. Karısına yaklaştı, elini tutup oturttu. "Döndüğünüzde çok sevindim," dedi karısının yanına otururken. Bir şeyler daha söylemek istiyordu ama durdu. Pek çok kez ağzını açtı ama tek söz bile etmedi. Öte yandan Anna da bu görüşmeye hazırlanırken kocasını küçümseyerek ezmeye, suçlamaya karar vermesine karşılık ne diyeceğini bilemiyordu. Ona birden acımıştı. Sessizlik oldukça uzun sürdü. "Seryoja nasıl?" diye sordu kocası. Yanıtı beklemeden ekledi. "Bugün akşam yemekte olmayacağım. Hemen çıkmak zorundayım." "Moskova'ya gitmek istiyordum," dedi Anna. "Hayır, dönmekle çok iyi ettiniz," dedi kocası. Sonra yine sustu. Kocasının konuşmaya bir türlü karar veremediğini görünce Anna daha önce davrandı. "Alexey Alexandrovich," dedi bakışlarını indirmeden. Kocasının bakışları hala saçlarındaydı. "Suçlu ve kötü bir kadınım ben. Ama eskiden neysem yine oyum. Buraya size değişmeyeceğimi söylemek için geldim." "Sizden böyle bir şey istemiyorum," dedi. Sesinin tonu birden sertleşmiş ve artık kaçırmadığı bakışlarını kin bürümüştü. "Bunu bekliyordum." Öfkenin etkisiyle bütün yeteneklerine kavuştuğu belliydi. "Size söylediğim ve yazdığım gibi bunu bilmek zorunda değilim. Bilmek de istemiyorum. Bütün kadınlar da sizdeki gibi kocasına böyle hoş bir haberi bildirme inceliği yoktur. Herkes bilmediği, adım da lekelenmediği sürece benim bir şeyden haberim yok. Bu yüzden de size ilişkilerimizin her zaman olduğu gibi kalması gerektiğini, ancak onurunuza gölge düşürecek olursanız onurumu korumak için gereken önlemleri almak zorunda kalacağımı bildiriyorum size." "Ama ilişkilerimiz eskisi gibi olamaz artık," dedi Anna. Çekingen bir sesle kocasına korkuyla baktı. Onu yine eskiden olduğu gibi aynı sakin tavrıyla, aynı keskin ve alaycı sesiyle konuşur görüyordu. Az önce duyduğu acıma duygusunun yerini güçlü bir tiksinme duygusu almıştı. İçinin korkuyla dolduğunu hissetti birden. Bununla birlikte ne pahasına olursa olsun kesin bir sonuca varması gerekiyordu. "Karınız olamam artık. Ne zaman ki," diye söze başladı Anna. Alexey soğuk soğuk ve acımasızca gülümsedi. "Seçtiğiniz yaşam biçimi galiba düşüncelerinizi etkiliyor. Ama davranışlarınız yüzünden duyduğum saygı ve küçümseme, saygı geçmiş için küçümseme de şu an için, öylesine güçlü ki hiçbir zaman kastettiğiniz anlamda kullanmayı düşünmedim sözlerimi." Anna içine çekip başını eğdi. Kocası heyecanla sürdürdü. "Aslında kocanıza onu aldattığınızı açıkça söyleyecek kadar utanmasız olan sizin, birden kadınlık görevlerinizi yerine getirmekten utanmış olmanıza şaşıyorum." "Alexey Alexandrovich, benden ne istiyorsunuz?" "O adamla burada hiç karşılaşmamanızı istiyorum. Davranışlarınızın toplumun ve hizmetçilerin kuşkulanmayacağı biçimde olmasını istiyorum. Bir de onu bir daha görmemenizi istiyorum. Sanırım isteklerim aşırı değil. Buna karşılık görevlerinizi yerine getirmek zorunda kalmadan namuslu bir eşin tüm haklarından yararlanacaksınız. Size tüm söyleyeceğim bu kadar. Şimdi gitmeliyim. Evde akşam yemeği yemeyeceğim." Bunları söyledikten sonra kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Anna da kalktı. Kocası tek söz bile etmeden onu selamladı. Anna da geçmesi için ona yol verdi. 24. Levi'nin tarlalarda geçirdiği gece onun hesabına boşuna olmadı. Yönettiği işletme hoşuna gitmiyor, onu ilgilendirmiyordu bile. Ürünün bol olmasına karşılık o yılki kadar boş şeylerle uğraşmamış, köylülerle üzücü tartışmalar yapmamıştı. Şu anda bu düş kırıklığının ve bu düşmanlığın nedenini çok iyi anlıyordu. Çalışmaktan duyduğu zevk, köylülerle arasındaki yakınlaşma, bu insanların yazgısına ve yaşam biçimlerine duyduğu ilgi, onlarınkine benzer bir yaşantı sürdürme isteği, bu gece öylesine önem kazanmış ve birden açıklığa kavuşarak bir düş olmaktan çıkıp kesin bir karar oluvermişti. Bütün bunlar Levin'in bir çiftliği işletme konusundaki düşüncelerini öylesine değiştirmişti ki eskiden bu işi böylesine ilgi çekici bulduğuna da aklına bile getirmiyordu. Elinde olmadan tüm düşmanlıkların nedeni olarak gördüğü bu köylülerin kendisi hakkında nasıl duygular besleyebileceklerini çok iyi anlıyordu. Fava gibi birinci sınıf ineklerden bir sürü oluşturmak, toprağı gübrelemek ve puluklarla sürmek, her yana ağaçlarla çevrilmiş, derine atılmış gübreyle iyice güçlenmiş 90 desetinlik tarlaları 9 eşit parçaya bölmek, buharlı tarım makineleri edinmek ve benzeri gibi tüm tasarımlar kuşkusuz Levin'e göre çok çekici genel bir tasarımın parçalarıydı. Bu tasarıyı yalnızca tek başına, kendi gücüyle ya da kendisine bağlı yardımcıların işbirliğiyle gerçekleştirebilse ne harika olurdu. Oysa şu andaki yönetiminde kendisiyle işçi arasındaki sona gelmeyen zorlu bir savaştan başka bir şey olmadığını şimdi açıkça anlıyordu. Ama bu eşit olmayan düelloda silah olarak elinde yalnızca tükenmez bir ilerleme ve gelişme isteği bulunduğu halde rakibi ona geleneklerin aşılmaz kaleleriyle karşı koyuyordu. Bu yüzden nedenle büyük olsa da kişisel çabalarının sonunda kaçınılmaz olarak işletmeyi yıkmak, becerikli makineleri bozmak, güzel hayvanları yok etmek ve sonunda toprağı kurutmak demek olan başa çıkılmaz bir uyuşukluğa çarparak kırılıp yok olacağını kesin olarak inanıyordu. Onu en çok üzen şey bu işletmeyi yönetmek için kullandığı gücün boş yere harcanıyor olmasıydı. İşini düşündüğü zaman emeğinin amacını çok değersiz gibi görmekten kendini alamıyordu. Aslında savaşın amacı neydi? Levin bir yandan işçilerin ücretlerini ödeyemeyecek duruma düşmemek amacıyla bir kuruş için savaşmayı göze alıyordu. Öte yandansa işçiler yalnızca rahat, hoş bir çalışma ortamı istiyorlardı. Bu yüzden de iki tarafın çıkarları kesinlikle çatışma halindeydi. Levin kendi açısından her işçinin olabildiğince fazla çalışması için çaba harcıyor, işçinin dalga geçmesini önlemeye çalışıyor, kalburu ve değirmeni kırmadan işi düşünmeye özen gösteriyordu. İşçinin tek kaygısıysa işin kolayına kaçmak ve dinlenme zamanını çoğaltmaktı yalnızca. Aklını çalıştırmaya hiç yanaşmıyordu. Levin bu anlayışa pek çok kez rastlamıştı bu yaz. Arasında ot nane büyümüş, bu yüzden de tohumluk olarak ayrılamayacak tarlaları seçmelerini iyice tembih ederek onları yonca biçmeye yolladığı bir gün gidip en güzel tohumluk yonca tarlalarını biçmişlerdi. Bahane olarak da kahyanın böyle karar vermiş olduğunu, aslında bu yıl ot iyi olacağı için üzülmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Levin buna hiç inanmamıştı. Biçicilerin bu toprağa saldırmalarının yalnızca biçilme kolaylığı olduğunu biliyordu. Başka bir gün de onlara bir ot kurutucu yollamış ve makine hemen kırılmıştı. Çünkü makineyi çalıştıran işçinin başının üzerinde dönen kanatlar yüzünden canı sıkılmıştı. Endişelenmeyin demişlerdi Levin'e. Kadınlar bu işi daha çabuk yaparlar. Sürücüler pulluk demirini iyice bastırıp toprağa gömmeyi safsatladıkları için pulluklar iyi çalışmıyordu. Bu yüzden de toprağa yararsız, hatta zararlı bir iş çıkıyordu ortaya. Bu koşullarda nasıl sakin kalabilirdi Levin? Gece bekçisi bulmak olanaksızdı. Bu yüzden de atlar buğday tarlalarına rahatça girebiliyorlardı. Çünkü işçiler bazı geceler sırayla nöbet tutmaya razı oluyorlarsa da günlük çalışmanın yorgunluğuyla uyuyveriyorlardı. Bu bankanın başına da geldi. Ancak suçunu yatsımak şöyle dursun, pişmanlığını belirtmek için şu cümleyi buldu yalnızca. Canınız ne isterse onu yapın. En iyi ineklerinden 300'e zehirlenerek ölmüştü. Çünkü onları su vermeyi safsaklayarak yonca tarlasına salıvermişti. Bununla birlikte köylüler arasında hiç kimse bu ölüme yoncanın neden olduğunu inanmak istememişti. Levin'i yatıştırmak için komşulardan birinin 3 gün içinde 112 baş davarını yitirdiğini söylemekle yetinmişlerdi. Ama yine de bütün bunlar Levin'in kendisine ya da mallarına karşı bir kötülük yapma belirtisi sayılamazdı. Köylüler onu alçak gönüllü bir bey olarak görüyorlar ve ona karşı dostça davranıyorlardı. Levin'in bundan haberi yoktu ya, bu da en büyük övgüleriydi onların. Bu sıkıntılarının nedenini yalnızca onların neşeli ve kaygısızca çalışma isteklerinde aramak gerekiyordu. Ayrıca da bu insanlara yabancı gelen ve anlaşılmayan Levin'in çıkarları kendi çıkarlarıyla ters düşüyordu kesinlikle. Levin epeydir hoşnut değildi işletmesinden. Kayığı su alıyor, o ise nereden su aldığını bilmiyordu. Kendini aldatmaya çalışıyordu belki de. Ama şu anda aldanmamak olanaksızdı. Artık tarım işletmesiyle ilgilenmediği gibi ona karşı tiksinti ve öfke de duyuyordu. Bunlara bir de Levin'in evinden 30 vers uzakta bulunan görmeyi o çok istemesine karşılık gitmeye karar veremediği Kitiş Çerbatski'nin varlığı da ekleniyordu. Darya Aleksandrovna Oblonski ona yaptığı ziyaret sırasında evlilik önerisini yenilemesi konusunda üsteleyerek onu evine çağırmış ve bu arada Kitty'nin bunu kabul edeceğini sezdirmişti. Ayrıca da genç kızı son görüşünde duyduğu büyük heyecan onu her zaman sevdiğini kanıtlamıştı Levin'e. Buna karşılık Kitty orada olduğu sürece Oblonski'lere gitmeye bir türlü karar veremiyordu. Önerisine Kitty'nin red yanıtı verdiğini unutamıyordu ve bu olay aralarında aşılmaz bir engel oluşturuyordu. Yalnızca bana yeğlediği kişiyle evlenmediği için ondan karım olmasını isteyemem ya diye düşünüyordu. Bu düşünceyle genç kıza karşı içinde bir soğukluk, hatta bir düşmanlık hissediyordu. Yüzüne öfke duymadan bakamayacağım gibi acı söz söylemeden de konuşamam onunla. Böylece de benden daha çok nefret edecektir. Başka türlü yapamam. Ayrıca da Dolly'nin sözlerinden sonra Oblonskilere nasıl gidebilirim? Onunla konuşmuş olduğumu belli etmeden durabilir miyim? Hem sonra gidip benim mi özür dilemem gerekiyor sanki?
Ayrım sonu.